Ayrım 15, Sızıntı, Wikileaks'te Ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Sayfa 226. Belgelerde Ergenekon. Ergenekon davası Türkiye'yi ikiye böldü. Bir kesim bunun darbelerle hesaplaşma davası olduğunu iddia ederken, diğer bir kesim ise Ergenekon davasının AKP hükümetinin muhaliflerini ortadan kaldırmak için düzenlediği bir komplo olduğu tezini savunuyor. Dava ilerleyip bazı kanıtların polis tarafından üretildiği ortaya çıkınca ikinci eğilim ağır basmaya başladı. Ergenekon davasını destekleyenler, deliller somut olmasa da davanın başta ulusalcılar olmak üzere cumhuriyetçi unsurları tasfiye etmek için bir fırsat olduğu argümanına yaslanarak Ergenekon iddialarını savunmak zorunda kaldılar. Nitekim artık herkes bu davanın siyasi bir dava olduğunda hemfikir. Bu kitabın yazarlarının da sanığı olduğu Ergenekon davasına ilişkin belgeler WikiLeaks tarafından yayınlandı. Öncelikle şunu söyleyelim. Ergenekon davasını yürüten polis teşkilatının ABD ile işbirliği içinde operasyonu yürüttüğüne ilişkin kamuoyunda yaygın bir inanç var. Nitekim biz de Zir Vadisi'nde bulunan bombaların tiplerini tanıyabilmeleri için polislerin bombaların bulunmasından sadece 2 gün önce Amerikalılar tarafından eğitildiklerini bizzat kendilerinin itiraf ettiği videoları Oda TV'de yayınladıktan 5 saat sonra gözaltına alındık. İşin trajikomik yanı 17 Şubat 2011 tarihindeki savcılık sorgumuzda okuduğunuz bu kitabın yayınlanmasıyla ilgili yayıncımızla telefon görüşmesi de soruldu. İşte o soru ve yanıt. Zekeriya Öz:
Görüşmede bahsettiğiniz kitap konusu nedir? Açıklayınız.
Kitabın konusu WikiLeaks belgeleri. WikiLeaks belgelerinde bu tür bir ilişki, yani polis-ABD işbirliğini somut olarak görmeyi beklemek doğru değil. Zira belgeler ABD elçiliğinin Washington'a geçtiği kriptolardan oluşuyor. Türk emniyetinin olası bir ilişkiyi elçilik aracılığıyla yürüteceğini düşünmek yanlış. Böyle bir çalışma eğer varsa başka kanallarla oluşturulmuş olmalı. Ama yine de belgelerde görünen bir gerçek var ki, o da soruşturmayı yürüten polislerin Amerikalı diplomatlarla kurduğu ilişkinin pek masum olmadığı. ABD'li diplomatlara 2 gün önceden operasyonlara haber veren polislerin, diplomatlara verdikleri briefinglerde kullandıkları polisin ötesine geçen üslup zaman zaman Amerikalıları dahi şaşırtıyor. Polisler davanın sanığı olmayan pek çok ismi diplomatlara zikrediyorlar. Biz belgelere başka bir gözle bakmaya devam edelim. 30 Ocak 2008 tarihinde ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Sharon A. Weiner'in kaleme aldığı belge, 22 Ocak'ta gerçekleşen Ergenekon operasyonunu değerlendiriyor. Weiner, Ergenekon'un darbe için toplumsal destek oluşturmaya çalışan bir örgüt olduğuna ilişkin iddiaları anlattıktan sonra ilginç bir isim veriyor. Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gibi bazı kişiler bu güç merkezine desteklerini dile getiriyor. Başbakan Erdoğan'ın ise buna karşı çıktığı ve tamamen yok edemese de düzenini bozmak istediği anlaşılıyor. Weiner'in Demirel'in adını telaffuz etmesi şaşırtıcı. Zira hükümet yanlısı medyada Demirel'i 12 Haziran 2011 seçimleri sürecinde Ergenekon ile irtibatlandırdı. Weiner soruşturmanın başarısının yargıya ve arkasında duracak siyasi iradeye bağlı olduğunu ifade ettikten sonra Ergenekon soruşturmasının milliyetçiliğe darbe indireceği tespitini yapıyor. Weiner'in de operasyon konusunda kafasının karışık olduğu anlaşılıyor. Ergenekon için ne olduğu tam açıklanamayan, devlet gücüne alternatifmiş gibi görünen bir şebeke ifadelerini kullanan Weiner, bunun aşırı milliyetçi bir örgüt olduğunu da not ediyor. Belgede TESEV'in dış politika programı danışmanı Mensur Akgün ile Ergenekon hakkında yapılan bir görüşmenin detayları da var. Akgün, ABD'li diplomatlara kökleri İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne kadar giden 6-7 Eylül olayları gibi eylemlerden sorumlu bir teşkilat tarifinde bulunuyor. TESEV'in danışmanının klasik liberal tezi tekrar etmesi şaşırtıcı değil. Ancak Akgün'den alıntılanan şu ifadeler dikkat çekici. Akgün, Fethullah Gülen, eskiden derin devletin hedefindeydi, müritlerinin polis ve istihbarat kadrolarına yerleşmiş olmasının 22 Ocak'ta gerçekleştirilen tutuklamaları kolaylaştırdığını öne sürüyor. Bugün Oda TV'nin de dahil olduğu gazetecilerin tutuklanma sebebini oluşturan değerlendirmeyi neredeyse 4 yıl önce Akgün yapıyor. Ergenekon soruşturmasında cemaatçi polislerin rolü olduğunu söylüyor. Yalnız bir farkla, Akgün bunu cemaat ve Türkiye adına olumlu buluyor. Görüşmenin devamında Akgün, ABD yönetimine çağrı yaparak soruşturmaya yardımcı olunmasını istiyor. ABD'nin elindeki bilgileri savcılarla paylaşması talebinde bulunuyor. Aynı belgede ABD'li diplomatın Ergenekon konusunda yanlış bilgilendirildiği açıkça görülüyor. Weiner davaya dair pek çok olguyu yanlış biliyor. Örneğin emekli astsubay Oktay Yıldırım da savcı Zekeriya Öz'e tehdit telefonları açtığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 2007 yılının Haziran ayında Ümraniye'deki eve yapılan baskında tutuklanan iki kişi silahları Yıldırım'ın getirdiğini söylediler. Yıldırım silahları İstanbul'un Avrupa yakasındaki Hastal Kışlası'nın arkasındaki çöplükte bulduğunu iddia ediyor. İfadeleri tamamen yanlış. Anlaşılan diplomatlar yalnızca yandaş medyadan beslenmişler. Gözaltılar önceden haber verildi. 10 Nisan 2008'de yine Weiner'in kaleme aldığı belge, Ergenekon soruşturması ile AKP'ye kapatma davasının birbirine karşı iki hamle olduğu tezini işliyor. Buna göre Ergenekon soruşturması ile kapatma davası birbirinden ayrılamayacak derece iç içe geçmiş durumda. Soruşturma ilerledikçe ordu ve bürokrasi ile AKP'nin çatışmasının derinleşeceği tezini daha o günlerde öngören Weiner, AKP'nin kapatılmasının soruşturmayı yürüten polisler için felaket olacağını şöyle anlatıyor. AKP'nin kapatılması bugün büyük çoğunluğu AKP taraftarı olan ve siyasi efendilerine duydukları minnetle Ergenekon'u yakalamaya baş koyan Türk Milli Polisi'nin yöneticileri için bir felaket olur. Belgede önemli bazı başka detaylar da var. Kriptoda Abdüllatif Şener ve Mehmet Sağlam gibi isimlerin Erdoğan'ın AKP'ye açılan kapatma davasını Ergenekon'a açılan savaşın intikamı olarak değerlendirmesine karşı çıktığı bilgisine yer verilmiş. Weiner Kripto'da AKP kapatma davasının Ergenekoncular tarafından hazırlandığını gösteren bir dizi delilden bahsediyor. Bu delillerin arasında İlhan Selçuk'un AKP'nin kapatılması ihtimaline dair yazdığı yazı da var. Ancak bizim en ilginç bulduğumuz delil şöyle ifade edilmiş. Savcı ve bazı Ergenekon şüphelileri arasındaki suç ortaklığını kanıtlayan başka bir delil de Ergenekon tutuklularından birisinin bilgisayarında bulunan ve medyaya da yansıyan AKP kapatma iddianamesinin iddianamenin yayınlandığı tarihten 2 gün önceki tarihli kopyası. Bu satırları okuyunca Batı yakasında değişen bir şey yok dedik. Söz konusu haber yandaş medya tarafından üretildiği ve dava klasörlerinde böyle bir iddia yer almadığı gibi böyle bir veri bulunsaydı da şüpheyle karşılanmalıydı. Ergenekon adı verilen örgüte dair delillerin büyük çoğunluğunun bilgisayar verilerinden oluşması bir yana, bilgisayardaki dosyaların kayıt tarihini istenilen şekilde değiştirmek birkaç dakikalık bir uğraş. Ancak daha komik olanı söz konusu iddia ile çelişecek bir başka iddianın da aynı belgede yer alıyor olması. Weiner Ergenekon soruşturmasını yürüten polislerden Ergenekon'un AKP kapatma davasının başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'ya suikast hazırlığında olduğunu öğrendiklerini Kripto'da anlatıyor. Yani belgede Yalçınkaya önce Ergenekoncu ilan edilmiş, sonra da polisin verdiği bilgiye dayanarak Ergenekon tarafından öldürüleceği ileri sürülmüş. Yine belgede Ergenekon soruşturmasına görev alan polislerin verdiği bilgilerle imal edilen şu iddialara da yer veriliyor. Ele geçirilen bazı belgeler Ege ordusundaki üst rütbeli subayların da işin içinde olduğunu gösteriyor. Albaylar darbesinin failleri polislere göre Avrupa ve ABD ile ilişkileri tehlikeye atma konusunda da istekli. Daha iddianame çıkmadan soruşturma polisleri hükmü vermiş gibi görünüyor. Ayrıca polislerin ABD'li diplomatları Ergenekon soruşturması esnasında ortaya atılan iddialara inandırmak için Ergenekon'un ABD ve AB düşmanı olduğu ifadelerine sıkça başvurduğuna tanık oluyoruz. 1 Temmuz 2008 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı Carl Siebentritt'in kaleme aldığı ve Büyükelçi Ross Wilson onayıyla Washington'a gönderilen belgede ise inanılmaz ifadeler var. Önce Şura'dan başlayalım. Bir başka bölümde ele aldığımız gibi AKP'ye kapatma davasının açılmasından 10 gün önce 4 Mart 2008 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başvekili Osman Paksüt, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret 13 Haziran 2008 tarihinde Taraf Gazetesi tarafından haberleştirildi. Hem başbu hem de Paksüt ziyareti doğrulamakla beraber içeriğinin kapatma davası ile ilgili olmadığını, Paksüt'ün ziyareti sınır ötesi operasyonda ölen 27 asker için taziye dileklerini iletmek amacıyla gerçekleştirdiğini söylediler. 4 Mart'taki görüşme tarihini 14 Mart'ta açılan kapatma davasını ve 13 Haziran'da görüşmenin ortaya çıkmasını aklımızda tutarak devam edelim. Weiner'in bir önceki belgede yaptığı Ergenekon ve kapatma davasının iç içe geçtiği tespitinin ilginç bir dayanağı var. 14 Mart'ta açılan davadan tam bir hafta sonra 21 Mart'ta gerçekleşen Ergenekon operasyonunda AKP'nin kapatılması gerektiğini savunan Doğu Perinçek ve İlhan Selçuk gözaltına alındılar. Başbakan Erdoğan 17 Mart'ta yaptığı konuşmada kapatma davasını Ergenekon'a mal etmişti. Nitekim bu dalganın ardından sanıkların AKP'nin kapatılması gerektiğini içeren telefon konuşmaları basına sızdırıldı. Siebentreit'in kaleme aldığı 1 Temmuz tarihli belgeye geri dönelim. Weiner'in söz ettiği bu iç içe geçmişlik vahim bir durumla bu belgede doğrulanıyor. Belgenin yazıldığı tarihten bir hafta önce Türk Emniyeti'nin bir yöneticisi ABD Büyükelçiliği Federal Soruşturma Bürosu'nu ziyaret ediyor. Siebentreit'in belgede anlattığına göre Türk Emniyet Teşkilatı'nın yöneticisi başbuğ Paksüt görüşmesine Ergenekon kapsamında gözaltılar gerçekleştirerek karşılık vereceklerini söylüyor. Kısacası polis ABD'li diplomatlara operasyonu hem bir hafta önceden haber veriyor hem de bu operasyonu başbuğ Paksüt görüşmesine karşılık yaptıklarını itiraf ediyor. Nitekim polisin bu açıklamasından bir hafta sonra belgenin yazıldığı 1 Temmuz günü tam da Paksüt başbuğ görüşmesine karşılık verecek şekilde eski Ege Ordu Komutanı emekli orgeneral Şener Er Uygur'un aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Bu örnek dahi Ergenekon davasının hukukla ilişkisini göstermek için yeterli. Anlattığımız kısmı belgeden aynen aktaralım. İlişkili olduğumuz üst düzey bir Türk Milli Polisi yetkilisi gözaltıların ön izleyi olarak geçen hafta Büyükelçilik Federal Soruşturma Bürosu temsilcisiyle Paksüt başbuğ görüşmesinin yarattığı tartışma bağlamında konuşurken Türk Milli Polisi'nin birkaç gün içinde Ergenekon kapsamında gözaltılar gerçekleştirmek suretiyle bu görüşmeye karşılık vereceğini söylemiştir. Bu ifadelerin bir hukuk devletinde casusluk soruşturması konusu olacağına şüphe yok. Aynı belgede gözaltına alınan Mustafa Balbay, Ufuk Büyükçelebi gibi gazetecilerin AKP aleyhtarı olduğu da belirtiliyor. 3 Temmuz 2008'de yine Siebentreit'in kaleme aldığı, Büyükelçi Ross Wilson onaylı belgede ise ordunun gözaltılara sert tepki vermediğine dikkat çekilerek, ordunun yaşa doğru kapatılma süreci yaşayan AKP ile gerilmek istemediği tespiti yapılıyordu. 7 Temmuz 2008'de Büyükelçilik Siyasi Müsteşarı Daniel O'Grady, Gelecek Ergenekon iddianamesine ilişkin şu tespiti Büyükelçi Ross Wilson'ın aracılığıyla Washington'a gönderdi. Sağlam bir iddianame yargının Türkiye'nin demokratik seçimle iş başına gelmiş hükümetini devirmeye yönelik tehlikeli bir komployu önlediği şeklindeki hükümet tezini güçlendirecektir. Zayıf bir dava ise sürmekte olan kapatma davasına misilleme amacıyla AKP'nin muhaliflerine karşı haksız polis devleti taktiklerinin kullanıldığı yönündeki suçlamaları körükleyecektir. Bazıları Ergenekon şüphelilerini darbe yapma imkanından ziyade arzusuna sahip olan bir grup memnuniyetsiz AKP karşıtı olarak görüyor. Başkaları ise bu soruşturmayı Türkiye'nin demokratikleşmesi önünde uzun süre engel oluşturmuş yasa dışı çetelerden kurtulma amaçlı cesur bir gayret olarak tanımlıyor. Her iki senaryoda potansiyel bir darbe kurbanı ya da Türkiye demokrasisinin cesur bir sonucu olarak AKP'nin imajını tazeleyecektir. Ama sonuçta çürük bir iddianame ve hantal bir yargı süreci ortaya çıkarsa bu durum AKP'nin ve Erdoğan'ın itibarını sarsar ve Ergenekon meselesinin Türkiye'nin siyasi güç mücadelesindeki pervasız hilelerinin bir yenisi olmadığına inanmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratır. ABD'li diplomat AKP'nin imajının iddianamelerin hukuki içeriğiyle ilgisi olduğunu ileri sürerken yanılıyordu. AKP güç kazandıkça tam tersine hukuk dışılık meşruluk kazandı. Bizim bu belgede dikkatimizi çeken çok önemli bir ayrıntı var. Söz konusu kripto Ergenekon iddianamesi çıkmadan 8 gün önce Washington'a gönderilmiş. Belgede Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Amerikalı diplomatları söylediği sözler, hükümetin Ergenekon soruşturmasının ne kadar içinde olduğunu gösteriyor. Ergin iddianame bunun bir suç örgütü olduğunu halka gösterecek dedi. Ergin'e göre 2500 sayfa olacağı söylenen iddianame, ele geçirilen delillerin bir araya getirilmesinin ardından bu hafta içinde hazırlanabilir. Gerçekten de iddianame 2500 sayfa olarak Ergin'in ifade ettiği günlerde ortaya çıktı. Soruşturmanın gizlediğinin, yargının bağımsızlığının Sadullah Ergin için önemli olmadığı anlaşılıyor. Sonucu ne olursa olsun. Nitekim 15 Temmuz 2008'de henüz çıkmış olan 1. Ergenekon iddianamesi için Büyükelçi Ross Wilson, 2500 sayfalık iddianame davayla ilgili pek az şeyi aydınlattı tespitini yaparken şunu da söylüyordu. Sonuç ne olursa olsun hükümete karşı ciddi suçlar işlemekle itham edilen üst rütbeli emekli subayların ilk kez gözaltına alınmış olması ve ordunun buna razı olması geleceğin darbe girişimcilerini caydırmak suretiyle önemli bir rol oynayabilir ve derin devletin elitlerinin Türkiye'nin devlet kurumlarındaki demir pençesini zayıflatabilir. Bu sözlerin davanın hukuki olmasa da iyi olduğu tezine su taşıdığı söylenebilir. Zira çeteler ile gerçekten savaşıldığı izleniminin Ergenekon davası boyunca oluştuğu söylenemez. Wilson görüştüğü bir AKP'li gazeteciye dayanarak şunları da ekledi. Kıdemli bir AKP gazetecisi delillerin suçlamaları desteklememesi durumunda bile bu türden bir antidemokratik davranışın bundan böyle kabul görmeyeceği yönünde çok net bir işaret verildiğini söylüyor. Belki de esas mesele bundan ibaret olacak. Kısacası AKP'li diplomatlara göre de davanın esas hedefi göz korkutmaktı. Aynı belgede Ergenekon davasına verilen siyasi desteğe, davanın savcısı Zekeriya Öz ile Başbakan Erdoğan'ın sık sık görüşmesine de dikkat çekiliyor. Bu olağanüstü görüşmelerin siyasi manipülasyon iddialarına doğallık kazandırdığı da Wilson tarafından vurgulanıyor. Aynı belgede iddianame üzerine görüşüne başvurulan bazı isimlerin değerlendirmeleri de yer alıyor. Özal döneminin Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel, Ergenekon davasının Cumhuriyet tarihinin en önemli davası olduğunu, çünkü yargının ordunun geçmişte sahip olduğu dokunulmazlıkla hareket edip etmeyeceğini sorguladığını söylüyor. Ankara Üniversitesi Profesörü Baskın Orhan, insanların ilk defa darbe planladıkları için yargılanabileceklerini ve generallerin üstü örtülü dokunulmazlıklarının kaldırılabileceğini söylüyor. Belgede yakın dönemde AKP milletvekili olan Şamil Tayyar'ın da değerlendirmesi var. Anlaşılan Tayyar yine çok bilen değerlendirmeler yapmış. Şamil Tayyar davaya dahil olmaları tüm ülkeyi sarsacak olan çok önemli 3 tanık olduğunu iddia ediyor. Terörizm, isyana teşvik ve siyasi cinayet ile suçlanan sanıklar ve ayrıca yargıçlar büyük tehlike altında. Tayyar Ergenekon hakkında kitabının yayınlanmasından sonra ölüm tehditleri aldığını ve polisin koruması altına girdiğini söyledi. Aradan 3 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen bu çok önemli 3 tanığı göremedik. Tayyar'ı tehdit eden büyük tehlikeyi de. Ama Tayyar Ergenekon davasına verdiği desteğin rüzgarıyla milletvekili oldu. Aynı belgede görüşlerine başvurulan TÜSİAD yetkilisi Eray Akdağ ise davaya eleştirel bakışını ABD'li diplomata ifade ediyor. Akdağ iddianamenin özünden şüphe duyduğunu söylüyor. 17 Eylül 2008 tarihli belge İstanbul Başkonsolosu Sharon A. Weiner tarafından yazılmış. Weiner, Washington'a geçtiği telgrafta Şevket Pamuk, Murat Belge ve Halil Bektay gibi isimlerle Ergenekon davası üzerine yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Söz konusu isimler dava sürecinin kesintiye uğramadan gidebildiği yere kadar gitmesini istiyor. Weiner bunun için davanın savcısının arkasında siyasi iradenin desteğini hissetmesi gerektiğinin altını çiziyor. Konsolos daha önceki tespitlerle örtüşecek şekilde hukuki yanı tartışmalı da olsa davanın siyasi öneminin altını şu sözlerle çiziyor. Ergenekon davası sadece bir avuç muhalifin ev temizliğinden ibaret bile olsa bu dava sorumlu biçimde ele alınması halinde hiç kimsenin hukukun üzerinde olmadığını göstererek Türkiye'nin demokratik sürecini güçlendirebilir. Yargının ve ordunun gönülsüz de olsa işbirliğiyle sağlanacak bu şekilde bir son, hükümetin gerçekleştirdiği en büyük reform olabilir. Konsolosla gerçekten suçlu kimseler yargılanmasa dahi davanın mesajının önemine inanıyor. Weiner'e göre bu dava orduyu siyasetten uzak tutmayı becerecek bir sonuca sebep olursa, sonuna kadar gitmese dahi başarılı olmuş olacak. Weiner davanın muhtemel sonucunu şöyle tarif ediyor. Davanın sonucu tamamen bir tertip gibi algılanmadığı sürece, Türklerin çoğunluğu Ergenekon soruşturmasının da AKP kapatma davasına benzer bir şekilde çözümlenmesinden fazlasıyla memnun olur. Yani ceza verilir ama ölümcül zarar verilmez. ABD'nin solcuları. Kripto'da Berktay, Pamuk ve Belge'nin kendilerini solcu olarak tanımlamalarına rağmen AKP'yi olumlu bulduğu ifade ediliyor. Her üç isminde AKP'nin başarılı olmasının Türkiye'nin AB'ye kabulünü sağlayacağını ve bunun da Türkiye'nin batı dünyasında kendisine sağlam bir yer bulmasına yardım edeceğini ümit ederek içlerinden gelmeyerek de olsa destekledikleri tespiti yapılıyor. Berktay ABD'li diplomatlara kendine özgü teorik değerlendirmeler yapıyor. Profesör Berktay Ergenekon komplosunun tarihsel destek ayaklarının ayrıntılı bir tanımlamasını yaptı. Berktay'a göre Türkiye ve daha öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldan itibaren Batı ile bir sevgi-nefret ilişkisi vardı. Büyük bir Batı taraftarı olan Atatürk bile tek parça bir Türk kimliği yaratabilmek için Türk milliyetçiliğinin içinde belli bir derecede Batı karşıtlığına müsamaha göstermişti. Berktay'a göre Türk milliyetçileri bağımsızlığı özgürlüğe tercih ettiler ve sonuç olarak Batı'nın özgürlük ve insan hakları gibi değerleri Türkleri bölmek için haince planlar olarak görülmeye başlandı. Berktay'ın tarihsellikten yoksun, daha çok psikolojik okan değerlendirmelerinin derinliği son derece tartışmalı. Berktay'a göre sanki milliyetçilere bağımsızlık mı, özgürlük mü diye sormuşlar ve milliyetçiler özgürlükçü olmayan bir bağımsızlık şeklinde yanıt vermiş. Berktay'ın son 10 yılda ülkedeki dönüşümün karşısında yer alan her siyasi akımı milliyetçilik sepetine attığı malum. Ancak kuşkusuz bu kestirmecilik ABD'li diplomatlara daha anlaşılır bir resim sunuyor. Zira diplomatlar milliyetçilik ile ABD karşıtlığını neredeyse özdeş olarak algılıyorlar. Diplomatların notlarında Berktay'ın başka tespitleri de var. Berktay'ın teorisi Erdoğan'ın elinde 2005 yılının Kasım ayında Şemdinli'de gerçekleşen olaya başbuğun dahil olduğunu gösteren kanıtlar olduğu ve bu kanıtları ordunun kendi içindeki Ergenekon destekçilerini korumaya son vermesini sağlamak için kullandığı. Berktay Kripto'da Büyük Anıt, Başbuğ ve Erdoğan'ın Ergenekon'un tasfiyesi konusunda uzlaştıklarını iddia ediyor. Ordu Ergenekon'la bağlarını kesmeye başladı ifadelerini kullanıyor. Son 3 yılda TSK aleyhinde doğruluğu tartışmalı belgelerin Berktay'ın gazetesi tarafta yayınlandığı hatırlanırsa Berktay'ın iddia ettiği uzlaşma daha ilginç bir hal alıyor. Gördüklerimiz hayalden mi ibaretti yoksa Berktay yanıldı mı? 24 Eylül 2008 tarihinde Büyükelçi Ross Wilson'ın onayıyla Duke Silliman'ın kaleme aldığı belge ise eski Genelkurmay Adli Müşaviri Emekli Hakim Albay Sadi Çaycı ve Emekli Tümgeneral Tesut, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı Rıza Küçükoğlu ile elçilik yetkililerinin Ergenekon davası üzerine yaptığı görüşme notlarını içeriyor. Çaycı siyasal İslamcıların geldiği noktanın CHP'nin de başarısız olmasıyla bir kesim Kemalisti Cumhuriyeti savunmak adına gayri hukuki yollar aramaya mecbur bırakmış olabileceğini bir senaryo olarak dile getiriyor. Çaycı'ya göre süreç bu unsurları temizlemek amacıyla başlasa dahi muhalefeti temizlemeye dönük niyetleri var. Küçükoğlu ise sanıklardan bazıları hakkındaki iddiaların gerçeklik payı olabileceğini dile getirirken, Kocaeli Garnizon Komutanı Kor General Galip Bendi'nin Genelkurmay adına Şener Er Uygur ve Hurşit Tolon'u Kandıra'da ziyaret ederken Veli Küçük'ün ziyaret edilmemesine dikkat çekiyor. Türk polisinden FBI'ya Ergenekon briefingi. 24 Kasım 2008 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı Daniel O'Grady'nin yazdığı belgede oldukça önemli. Belgede 3 gün önce Türk Emniyeti'nin Büyükelçiliğe verdiği Ergenekon briefingi notları yer alıyor. FBI yetkililerinin de katıldığı toplantıda Türk Emniyet Teşkilatı'nın yetkilileri Ergenekon'u aşırı milliyetçi çevrelerden taraftar bulabilmek için Batı karşıtı ve ABD karşıtı propagandaya güvenen mafyayı, İBDAC'e, Hizbut Tahrir, DHKPC gibi örgütleri kontrol eden, gelişkin bir ekonomisi ve örgütlenmesi olan devasa bir şebeke olarak tarif ediyor. Başka hiçbir ülkeye bu kadar ayrıntılı bir briefing vermedik diyen polis yetkilileri, belgeden de anlaşılacağı üzere Ergenekon'un özellikle Amerikan karşıtı olduğunun altını çizerek elçiliğin desteğini sağlamaya çalışıyor. Polisler Amerikalılara Ümraniye'de 12 Haziran 2007'de bulunduğu iddia edilen bombalardan yola çıkarak birçok bağlantıyı açığa çıkardıklarını söylüyor. Ümraniye bombaları ile ilgili tutarsızlıklardan daha önce bahsettiğimiz için tekrar konuya girmiyoruz. Veli Küçük'ün örgütte üst düzey yönetici olduğunu söyleyen polisler özellikle Ümit Özdağ'ın adını veriyor. Özdağ'ın bugüne kadar Ergenekon davasında sanık olmadığı hatırlanırsa polisin Özdağ'ın adının üzerinde durması merak uyandırıyor. Bir senaryo dahilinde düşündüğümüzde bunun sebebini WikiLeaks belgeleri arasında bulunan MHP belgeleriyle anlayabiliyoruz. Zira daha önce MHP hakkında elçilik ile görüşen Özdağ'ın Amerikalılar nezdinde pek de iyi bir imajının olmadığı anlaşılıyor. Özdağ'ın elçilik için ABD karşıtı bir figür olmasını polis kendisine destek sağlamak için kullanıyor. Bu PR çalışması öyle bir noktaya varıyor ki polis yaptıkları operasyonda Amerikan karşıtı kesimleri hedef aldıklarına Amerikalıları ikna ediyor. Bunun için de Aydınlık gibi Amerikan karşıtı yayınlardan örnekler vererek Mark Paris ve Ross Wilson gibi elçiler aleyhindeki haberleri kanıt diye sunuyorlar. Briefing'in Amerikalılara operasyonun ABD muhaliflerinin temizlendiği düşüncesini benimsetmeyi hedeflediği aşikar. Briefing'de pek çok raporla çürütülmesine rağmen bulunan bombaların askeri kaynaklardan geldiğinin söylenmesi FBI yetkililerine Ergenekon soruşturmasının Anayasa Mahkemesi'nin mevcut hakimleriyle üst rütbeli muvazzaf generalleri de kapsayacağının ifade edilmesi operasyonu yürüten polislerin ipin ucunu kaçırdığını gösteriyor. Belgelere göre polis FBI'ya hem orduyu karalıyor hem de daha önce tıpkı Osman Paksüt İlker Başbuğ görüşmesinin açığa çıkmasının ardından yaptığı gibi hedef olacak isimleri söylüyor. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt'ü takip eden aracın polise ait çıktığı düşünülünce AKP'yi sıkıştıran mahkemeye karşı polisin aktif faaliyet içinde olduğu anlaşılıyor. Salt bu durum bile Ergenekon davasında hukuk ipinin ucunun kaçtığını, davanın hükümete karşı olanları sindirmeyi hedefleyen bir enstrüman haline geldiğini gösteriyor. Polisin briefinginde Anayasa Mahkemesi yargıçlarını töhmet altında bırakan bazı açıklamalarda bulunduğu şu ifadelerden anlaşılıyor. Briefingi veren polis yetkilileri araştırmaları sırasında Anayasa Mahkemesi'nin sadece kıdemli yargıçlarının bildiği, girişlerinin gösterildiği, bazı detaylı planlar bulduklarının altını çizdiler. Kısacası polis mahkeme üyelerinden bazılarını mahkemeye giriş çıkışları Ergenekon ile paylaşmakla suçluyor. Elçilik yetkilileri de meseleyi bu şekilde anlıyor. Briefinge ilişkin bazı detaylardan daha söz edelim. Müsteşarın notlarına göre polis briefing sürecince somut deliller ortaya koymuyor. Ancak davanın sanıklarının suçlu olduğuna dair sağlam delilleri olduğunu iddia ediyor. Polis briefinginde Türk yargıçlarından da şikayet ediyor. Onlara göre yargıçların bazı sanıkları delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakması doğru değil. Davanın sonucuna ilişkin polisin görüşü belgeye şöyle yansımış. Türk yargısının manipüle edileceği ya da sadece kararsız olduğu için ikna olmayabileceği ihtimalini de kabullenmiş göründüler. Oda TV soruşturmasında Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün sorduğu sorulardan Türkiye'de yaşanan gelişmeleri Oda TV'de kurumlar arası çatışma olarak yorumlayan analizlerden duyulan rahatsızlık görülüyordu. Biz bu tespiti son 10 yılda Türkiye'de yaşanan pek çok gelişmeyle örneklendiriyorduk. Ancak savcının soruları bu tespitimizi dile getirmemizi hak görmek bir yana, böyle bir analizi bile suç kabul ediyordu. Savcının sorduğu soruları polisin hazırladığı düşünülürse bu rahatsızlığın yalnız savcılara ait olmadığı da ortada. Ancak orduyu ve yargıyı açıkça itham eden polis teşkilatı yöneticilerinin WikiLeaks belgelerine yansıyan ifadeleri bizi bir kez daha doğruladı. Türkiye'de kurumlar arasında kansız bir iç savaş yaşanıyordu. Polis teşkilatı da elçiliğe verdiği briefingle bunu doğrulamıştı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 240.